Ayrım 5.
Sayfa 106. Bilgi kaynaklarımız. Bilgiyi nerelerden alabiliriz hocam? Önce birinci elden kendi tecrübelerimizden, yani yaşantılarımız üzerinde düşünüp onlardan doğru sonuçlar çıkartarak. İkincisi, başkalarının yaşantısını iyi izleyip gözleyerek onların tecrübelerinden istifade edebiliriz. İyi olanlara özenir, kötülerden ibret alıp sakınırız. Üçüncüsü, bilgili insanları dinleyerek onların hayat tecrübesinden, olgun görüşlerinden yararlanma yoludur. Dördüncüsü, geçmişte ve günümüzde düşünen akıllı insanların değerli kitaplarını okuyarak bilgilerimizi alabildiğine zenginleştirebiliriz. Beşincisi, bize bildirilenler kategorisine giren kutsal kitapları üst düzeyde bildirileri okuyup üzerinde düşünerek ve onlardan derin anlamları kavramaya çalışarak yaşamımıza yön verebiliriz. Böylece bu çalışkanlık ve aktivite içinde içimizdeki sezgi ve ilham kanalı da devreye girer ve insan onu böylesine içten ve dıştan bilgileri açık tutana şükreder evladım. Bilme hakkı. Bilmek kimin hakkıdır hocam? Söylediğimiz gibi bilmek, çok düşünen, çok okuyan, dinlemesini bilen, çevresini ibretle izleyip gözleyen, her şeyle ilgilenen, gönlünü aratıp içini temizleyen ve bilmeyi çok arzu edenlerin hakkıdır evladım. Zaman zaman insanlara verilen yol gösterici bilgileri ise daha önceki yaşamlarında bunu hak etmiş, o iş için seçilmiş görevliler, gül yüzlüler bilebilir ancak. Ve onlar dünyada kendilerine bildirilenleri insanlara eksiksiz iletip, yaşantılarında örneklerini de gösterip, görevlerini yaptıktan sonra geri dönerler. Bilginin doğruluğu. Bir bilginin doğruluğu nasıl anlaşılır hocam? Bir bilgi akla ve mantığa uyuyorsa, bilimle bağdaşıyorsa, kutsal kitaplardaki bilgilerle esasla birleşiyorsa, insana neye yapması, neyi yapmaması konusunda açık seçik yol gösteriyorsa ve olayları açıklayıp yorumlamada bize anahtar olabiliyorsa, o bilgi doğrudur, uyulmaya değerdir evladım. Bilginin üstünlüğü. Peki bir bilginin üstünlüğünü gösteren kıstaslar nelerdir hocam? Bir bilgi öncekilerden geniş kapsamlıysa, yani daha çok şeye açıklık getiriyorsa, yenilikler içeriyorsa, zamanın gelişen ihtiyaçlarını karşılıyorsa, yani bugüne, böyleye, şimdiye uygunsa, insana geniş düşünce ufukları açıyorsa, yükselmesine hız katıyorsa, gönlünü arıtmada ona yardımcı oluyorsa ve insanları birbirine sevdiren, bir eden bir özelliğe sahipse, o bilgi üstün bir bilgidir. Ve o tür bilgi insanı insan eder önce ve sonra da onu Tanrı katına kadar çıkarır evladım. Bilginin değeri. Fakirliğin en korkuncu bilgisizliktir, beyti. Bilim servetten üstündür çünkü serveti sen korursun, oysa bilim seni korur, Hazreti Ali. Doğa Tanrı tarafından insanların önüne konmuş en büyük kitaptır, Voltaire. Okumasını öğrenebildiğimizde insan doğa kitabının özü ve en önemli bölümüdür. Öğrenme, gelişme ile paralel yürümeli. Öğrenmeye ve bulmaya çalışmadığınız günleri ömürden saymayınız, beyti. Öğrenmesini bilen, yükselmesini bilendir, beyti. Öğrenmek güzelse öğretmek içindir. Bulmak güzeldir çünkü verilecektir, beyti. Vaktinden önce öğrenme. Hocam, herkesin çocuğu kendilerine göre harika ve her anata, ana baba, çocuğunun az zamanda çok şey öğrenmesini, bilgi yarışında önde gitmesini ve başarılı olmasını istiyor. Acaba çocuk yeterince gelişmeden önce yaptırılan alıştırmalarla ona vaktinden evvel bazı şeyler öğretilemez mi? Gelişme, davranışta düzenli gelişmeler sağlayan büyüme olayları demektir evladım. Yani öğrenme ile ilgili olmayıp sadece büyüme sonucu ortaya çıkan davranıştır. Bebeklerin birkaç aylık olunca nesneleri yakalayabilmeleri, sonra oturabilmesi, nihayet yürüyebilmesi ve konuşması gibi. Bütün bu davranışlar hem gelişme hem de öğrenme ile gelişir. Çocuk konuşmayı öğrenir fakat ancak konuşmayı öğrenecek kadar geliştiği zaman. Demek ki çocuk belli bir gelişmeye vardıktan sonra bazı şeyleri öğrenebilmektedir. Yoksa vaktinden önce bazı şeyleri öğretmek için yapılan egzersizler ya hiç yarar sağlamamakta ya da zararlı olmaktadır. Yapılan birçok deney bunu doğrulamıştır. İkiz kardeşlerden birine tuvalete gitme ihtiyacı söyletilmeye çalışılmış, diğerine ise bu konuda bir şey öğretilmemiş. Neticede ikisi arasında bir fark olmadığı görülmüş. İleride ikisi de bu ihtiyacı aynı zamanda söylemeye başlamışlar. Bir başka araştırıcı çok küçük çocuklara aritmetik öğretmeyi denemiş. Çocuklar bunu öğrenemedikleri gibi ileride de aritmetikten nefret etmişler. Bütün bu örnekler göstermektedir ki bir şeyi öğrenmek için o şeyi öğrenebilecek kadar gelişmiş olmak gerekmektedir. Öyleyse çocuğu bir an evvel ve çok öğrensin diye zorlamak, erken okula gitsin diye nüfusunu büyütmek, fazla çalıştırmak bir başarı elde ettiremez, olsa olsa zarar doğurur. Öğrenme eylemi gelişmeyle paralel yürümeli ve insana alabileceği ölçüde kapasitesi kadar verilmelidir evladım. Verimli yıllar. Her şeyin bir zamanı olduğuna göre beden ve zihin faaliyetleri için en verimli yıllar ve en uygun yaşlar nedir hocam? Beden faaliyetleri yani kuvvet, sürat ve hareketliliğe dayanan davranışlar için en verimli yıllar 25-29 yıllarıdır. Bu sonuç spordaki şampiyonlukların kazanıldığı yıllar göz önünde tutularak elde edilmiştir. Zihni faaliyetlerde yani bilimde, sanatta, edebiyatta ve felsefede ise en verimli devre 30-45 yaşları arasıdır. Çünkü büyük çaptaki eserler çoğunlukla hep bu yaşlar arasında verilmiştir. Ve görülmüştür ki erken eser veren kişiler ömürlerinin diğer devrelerinde de yaratıcılıklarını sürdürüyorlar. Kafaları hep çalışan ve gönüllerini sevgilere açık tutan kişiler, işleyen demirin paslanmaması gibi yılların geçmesiyle birlikte yaşlanmıyor, sadece yaş alıyorlar evladım. Okul öğrenmeyi öğretir. Hocam, insanın bilgilenerek yücelmesinde okulun önemi ve değeri ne? Hayatın kendisi de bir okul ve sınav yeridir aslında. Bu durumda okul, okul içinde okul oluyor evladım. Daha doğrusu hayat dersinin veya belli konulardaki bilginin daha bilinçli, sistemli ve yoğun bir şekilde verildiği veya öyle olması gereken yer. Okul eğer bu doğrultusundan saptırılmazsa, hayattan koparılmazsa öğrenmeyi ve yükselmeyi hızlandırır. 10 yılda öğrenilecek şeyleri 2 yıla sığdırabilir. Yeter ki orada öğrenilecek ölü, kuru kalıplar halinde ve ders sıkıcılığında değil, canlı, renkli, tıpkı hayat gibi yaşantı yoluyla verilebilsin. Ve insanın o güzelin merakı, öğrenme iştahı hep taze tutulabilsin. Sanıldığı gibi öğrenme süresi okulun bitmesiyle son bulmaz. Asıl ondan sonra başlar. Okul insana olaylara bakmanın, onlar üzerinde düşünmenin yolunu yordamını öğretir. Ve öğrenmenin olaylar içindeki bilgi balını süzmenin tadını tattırır. Öylece öğrenmeyi o kişi için ömür boyu sürdürülebilmesi gereken zevkli ve coşkulu bir iş haline getirir. Özetlersek okul eğer öğrenmeyi öğretirse işlevini yerine getirmiş olur evladım. Hocam, öğrendikten sonra yapılacak en iyi faaliyet nedir? Öğrenmeden sonra çeşitli aktivitelerde bulunabiliriz. Oyun oynamak ya da gezinmek, spor yapmak, müzik dinlemek, sinemaya gitmek, başka konuda bir şeyler okumak veya uyumak gibi. Yapılan araştırmalara göre öğrenmeyi izleyen en iyi şey uyumaktır evladım. Böylece alınan uyarılar başka tesirlerle bulaşıp bozulmadan zihinde iyice yerleşmekte ve hazmedilmektedir. Birçok şey okuyor, öğreniyoruz ama sonra çoğunu unutuyoruz. Bu durumda kültür ne oluyor hocam? Kültür, bir düşünürün dediği gibi bütün okuduklarımızı unuttuktan sonra bize kalan şeydir evladım. Nasıl ki bedenimiz yiyip içtiklerinden kendimiz için gerekli öz maddeleri alır, gerisini posa olarak dışarı atar, işte ruhumuz ve aklımız da aynen öyle yapar. Varsa hünerin, her yerde vardır yerin. Türk atasözü. Gerçek eğitim. Bana kalırsa bugünkü genel eğitim sistemindeki en büyük tehlike bizim bilgi ile bilgeliğin arasındaki farkı göremememizdir. Biz kafayı eğitiyor fakat kalbin başıboş dolaşmasına izin veriyoruz. Kafayı matematik ve yabancı dillerle dolduruyoruz. Sonra da nezaket, terbiye ve ahlakı bütün eğitim tablosunun dışında bırakıyoruz. Doktor Palgisto. İnanıyorum ki eğitimin amacı ve anlamı gençlere en üstün kültür mirasını aktarmaktır. Bu ise öğretmenin kişiliğinde ve toplumun yapısında gerçekleşebildiği ölçüde etkili olur. Erik Fromm. Yarışma duygusu. Aranızda yarış yalnız, yalnız sevgide, yalnız saygıda, yalnız birbirinize vermede olsun. Beyti. Herkes başka birinin beceremediği bir şeyde ustadır. Siroz. Gerçek olan tek yarış vardır, insanlık yarışı. George Moore. Merak öğrenmeyi körüklediği gibi yarışma duygusu da insanların ilerlemesini, kazanmak için daha çok çalışmasını sağlıyor. Ne var ki bazı hallerde yarışma düşmanlığa dönüşüyor ve ileride olanın geride kalanı sömürmesine sebep oluyor. Buna göre yarışma duygusunun insan için yararlı olan kulvarların dışına çıkmaması için ne yapmak gerek hocam? Yarışma duygusu söylediğin gibi ilerlemenin, daha çok çalışmanın ve yeniliklere ulaşmanın kamçılayıcı güdüsüdür evladım. Ancak aynı güdü bencil bir amaçla üstünlük taslamaya, başkalarını kullanmaya, onlara hükmetme isteğine yöneldiğinde yolundan çıkar ve zararlı olmaya başlar. Bu anlamda savaşları bile yarışmanın yozlaşmış bir hali olarak değerlendirebiliriz. Yarışmanın yararlı çizgiden çıkmaması için yarışma alanlarının ve hangi kulvarda yarışılacağının çok doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Yarışma iyilikte, birbirini sevmede, saymada, birbirine verme biçiminde uygulanırsa ilerletici olur ve insanın topyekün yükselmesini sağlar. Bilgide yarış. Hocam, merak ettim. Bilgide yarışı özellikle mi söylemediniz? Evet evladım, iyi fark ettin. Bilgide yarışı söylemeyi bilerek es geçtim. Çünkü bilgide yarış bir süre sonra kolaylıkla bencilliğe, üstünlük taslamaya dönüşür. Ve önde olmak için bilgiyi kendine saklamaya, kıskançlığa yol açar. Öylece sevgiyi, vermeyi ve hizmeti engeller. Hizmete dönüşmeyen bilgi ise insana yük olur. Ne zaman ki alınan verilir, öğrenilen öğretilir, o zaman yarış güzelleşir ve yararlı sonuçlar verir. Kıskançlık ve gıpta. Her insanda bir yarışma ve kazanma duygusu var. Ne var ki bu yarışta arkada kalanlar önde gidenleri kıskanıyor. Bu ise sevgiye gölge düşürüyor ve birliği bozuyor. İnsanın içini alev alev yakan şu kıskançlık nedir hocam? Kıskançlık güvensizlik üzerine kurulmuş özel bir sıkıntı şeklidir. Cazip olmayı, sevgide ilk sırayı başkasına kaptırma korkusudur. Yani kısacası bir rakip korkusudur. Bazen rakip ortada yokken de kıskançlık olmaktadır. O zaman kaptırılma olasılığından korkuluyor demektir. Gıpta ile kıskançlığın farkı ne hocam? Gıpta etmede kıskançlık meziyete yönelmiştir, şahsa değil. Üstelik gıptada olumsuz duygular ve saldırganlık yoktur. Ayrıca kıskançlıkta bizden biraz ileride olanı kıskanırız. Gıptada ise aradaki fark büyük olduğundan o kimseye imrenilir ancak. Örneğin yeni piyano öğrenmiş bir kimse kalkıp da İdil Bilet'i kıskanmaz. Ona özenir ve imrenir. Bu bakımdan gıptanın ilerletici ve yükseltici bir rolü vardır. Kıskançlık ise düşük, geriletici bir duygudur şüphesiz ve kendi değerlerini bilmemekten kaynaklanır. Ondan kurtulmak için bilgimizi artırmamız, becerilerimizi geliştirmemiz, böylece kendimize güvenimizi kazanmamız lazımdır. Kendimize güvenirsek başkalarına da güvenir, kendi değerimizi ortaya koyabilirsek başkalarına da değerlerini rahatlıkla görüp alkışlayabiliriz evladım. Aşağılık duygusu. İnsanın kendinde sevilecek bir taraf görmemesi, öylece kendini önemsiz hissetmesi onda bir eziklik ve aşağılık duygusu yaratmaz mı hocam? Her gönülde bir aslan yatar derler ya, her insanın içinde bir üstünlük, güçlü olma arzusu vardır evladım. Çevresinde sevilsin, sayılsın, kendine değer verilsin ister. Ne var ki organik ve psikolojik eksiklikler ve çevre koşulları çoğu kere insanın bu isteğine set çeker. O zaman işte kişi aşağılık duygusuna kapılır. Kendini herkesten aşağı ve küçük görür. Hiçbir işe yaramadığına inanır. Bunun yanında aşağılık duygusu ters bir şekle dönüşerek kişinin kendini herkesten üstün sayması, başkalarını küçük ve hor görmesi şeklinde de belirir. Bir organın eksik ve kusurlu oluşu, çok kısa ya da uzun boy, hastalık, aşırı zayıflık veya şişmanlık, okulda ve işte başarısızlık, yoksulluk veya sosyal seviyesi düşük bir aileden gelme gibi sebepler aşağılık duygusunu doğururlar. Kişi bunu gidermenin veya yenmenin yolunu öğreninceye kadar kendine olan saygısını bütün bütüne yitirmemek için bazı telafi edici davranışlarda bulunur. Yücelme yolu. Çamurdan çiçek çıkaran tohum misali insan üstünlük arzusundan kaynaklanan aşağılık duygusunu yücelme yolunda bir kamçı gibi kullanabilir mi? Evet, aşağılık duygusunu gidermek için insan önce aksaklıklarını görmek ve onları kabul etmek cesaretini göstermelidir evladım. Sonra düzeltilebilecek olanları gidermek için çok çalışarak, bilgisini arttırarak, yeni beceriler elde ederek kendini yükseltmesi gerekir. Yapıcı, yaratıcı güçlerini geliştirdikten, yani kendini gerçekleştirdikten, çevresine sevgiyle hizmet edebilecek duruma geldikten sonra ise üstünlük arzusu zaten tatmin edilmiş olur. Böylece kendine güvenini ve saygısını kazanan insan, başkaları tarafından da sevilip sayılacağından, aşağılık duygusundan kurtulmuş olur. Sözün kısası, yükselmenin 5 şartı, İyilik, doğruluk, çalışmak, bilgi ve sevgi her türlü yüceliğe erişerek hizmet sunmanın ve saygıdeğer olmanın gerçek ve tek yoludur evladım. Kendini kötüleme. Bazıları böyle yapmıyor, sürekli kendilerini ve şartlarını kötülüyor, kızıyor, üzülüyor. Onlara ne tavsiye edersiniz hocam? Bir insanın kendisini koyuvermesi, kendisini aciz, çaresiz görmesi, hep eksikliklerini düşünüp iyi ve değerli yönlerini görmemesinden kaynaklanıyor evladım. Bir insanın aklı sağlamsa birçok şeyi düzeltebileceğini bilmesi gerekir. Ya da bilenler bunu bilmeyenlere öğretmelidir. Aklını kullanarak, çalışarak, bilgisini artırarak insan pek çok işler yapabilir ve eksiklerini düzeltebilir. Kendini kötüleyerek, kendini veya başkalarını cezalandırarak ters yoldan tatmin arayanlar en büyük doyumsuzluğun içine düşerler evladım. İçimde sevgi yoksa, insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam da, üstüme bir peygamber yetisi gelse, bütün gizleri bilir olsam da, bütün malımı mülkümü yoksullara dağıtsam da boşuna. Öyleyse 3 şey kalıyor geriye. İnanç, umut ve sevgi. Ama en büyüğü şüphesiz ki sevgi. Saint Paul. Şimdi insan kaygısızca yaşıyor. Şimdi insan kaygısızca yaşıyor. Varoluşundan bugüne neden geldiğini bulamadığından. Şimdi insan kaygısızca yaşıyor. Onunla beraber onun hayrına olanı bulup almadığından. Şimdi insan sıkıntıda, şerre hep yakın olduğu için. Şimdi insan dertli ve şimdi insan şaşkın, onu sevgisinden var etmiş olanını unuttuğu için. Beyti. O ne hoştur hayır yolunda olan ki onun azığı iyiliktendir ve ona üstün bir yardımla yardım edilir. Bilmediğinize üzülmek, bildiğinizle övünmek kadar abestir. Bilmek için bulmak, bulmak için öğrenmek gerekir. Çalışınız öğrenmek için ve seviniz işte o zaman sevilecek olanı ve siz sonra öyle olunuz, isminiz ve cisminiz insan olsun. Beyti. doğruyu düşünüp iyiyi işlemek. Siz gerçeklerin tadını tatmak, iyiliklerin ipliğini bükmek için var olansınız, beyti. İyilik huzurun kardeşidir, beyti. Hayat uzun bir insanlık dersidir, bari. Üzüntü. Üzüntünün insanı için için kemirdiğini, kanallarını kapadığını, bütünle bağlantısını kestiğini, onu yalnız ve güçsüz bıraktığını biliyoruz. Böyleyken insanlar neden üzülür hocam? İnsanı üzen, yiyip bitiren şey ardı arkası kesilmeyen istekleridir evladım. Oysa insan istekler arasında bir ayıklama yapmalı. Bunlardan iyi, yararlı ve gerçekleşmesi elinde olanlarını alıkoymalı. Elinde olmayan, onu tutsak eden istekleri ise bırakmalı. Eğer mutlu ve özgür olmayı, iç rahatlığı içinde yaşamayı istiyorsa tabii. Üzüntünün nedeni. Üzüntü elimizde olmayan şeyleri istemekten ileri geldiğine göre elimizde olan ya da olmayan şeylerden neyin kastedildiğini biraz açar mısınız hocam? Dünyada olup biten işlerin bir bölümü elimizde, bir kısmı ise elimizde değildir. Elimizde olanlar düşüncelerimiz, sözlerimiz ve davranışlarımızdır. Bunlara söz geçirebilir ve kendi kendimizin efendisi olabiliriz. Elimizde olmayanlar ise mal, mülk, zenginlik, ün, mevki ve başkalarının davranışları gibi bizim dışımızda kalan şeylerdir. Elimizde olanlar doğası gereği özgürdürler. Hiçbir şey onları bizden alamaz. Elimizde olmayan şeylere gelince bunlar insanları esir alan, boyunduruk altında tutan, onu dünyaya çakan, türlü engeller ve çatışmalar içinde insanı üzen maddi ilgi ve isteklerdir evladım. İnsanı üzen şey. Şöyle diyebilir miyiz hocam, insanı üzen başına gelen olaylar değil de olaylar hakkındaki düşünceleri. Çok güzel özetledin evladım. Hakikaten insanı üzen, kederlendiren şeyler sanıldığı gibi eşya ve olayların kendileri değil, fakat bizim onlar hakkındaki düşünce ve inancımızdır. Zira aynı olay farklı düşünen iki insanı değişik şekilde etkiler. Birine felaket gibi görünen diğeri için saadet olur. Söz gelimi ölüm bir felaket değildir. Eğer öyle olsaydı Sokrat'a da Mevlana'ya da öyle görünecekti. Ne var ki insanların çoğu ölümü bir felaket ve kötülük olarak düşünür. İşte asıl yıkım bundadır. O nedenle üzüntülü olduğumuzda bunu dışarıda ve başka yerde değil kendi düşüncelerimizde aramalıyız. Olayları doğru değerlendirme. Önemli olan bizim olaylarla ilgili düşüncelerimiz olduğuna göre olayları doğru veya yanlış değerlendirmemizde bunda rol oynuyor değil mi hocam? Düşüncelerimiz doğru olursa ondan kaynaklanan söz ve hareketlerimiz de doğru olur evladım. Bu ise nesne ve olayları nasılsa öyle görebilmeyi ve doğru değerlendirmeyi gerektirir. İnsan sevdiği şeylerin ne olduğunu sorgulamalı, elimizde olup olmadığına bakmalı. Örneğin Çin porseleni bir fincanı mı seviyor? Bunun kırılacak bir şey olduğunu bilmeli ve öylece sevmeli. Eğer kırılırsa hayal kırıklığına uğrayıp üzülmemeli. Çocuğunu ya da eşini çok seviyor. Kendi kendine ölümlü bir varlığı seviyorum demeli. Geçici bir varlığı sevdiğini bilerek sevmeli ve her şeye değeri kadar fiyat biçmeli. Çekemeyip yerenlere karşı. Hocam bu düşüncelerin ışığında bizi çekemeyip de yerenlere nasıl karşılık vermeli? Bizi yerenlerin sözlerini dikkatle dinleyip değerlendirmeli. Sözlerinde gerçek payı varsa kendimizi o yönde ele alıp düzeltmeli. Yoksa hiç dert etmemeli, gülüp geçmeli. Daha iyisi bizi çekemeyen kardeşimizi övüp yüceltmeli. Kendimizi ona sevdirmeye gayret etmeli. Onun bizimle ilgili olumsuz düşüncesini silmeli. Yaptığımız iyiliklerle bizi hayırla anmasını sağlamalı. Öylece düşmanımızı dostumuz haline getirmeli. Hepimiz insanız evladım. Dünya okulunda bilgimizi artırmak, yanlışlarımızdan sıyrılmak ve olgunlaşmak için bulunuyoruz. Her birimizin eksik tarafları ve yanlış yönleri var elbet. Ama bunun yanında iyi, güzel, sevilmeye değer yanlarımız da var şüphesiz. İşte insan olarak bize düşen birbirimizi iyi, güzel taraflarımızdan tutarak sevmeye çalışmak. Her şeye rağmen birbirimizi gönlümüze alarak bir olmanın, güzel geçinmenin yolunu bulmak. Epiktetos'un dediği gibi her şeyin taşımaya elverişli olan ve olmayan iki kulbu var. Şu halde insan kardeşimiz bize kötülük ederse onu bize kötülük yaptığı yandan almamalıyız. Çünkü bu onun götürüp getirmeye elverişli olmayan kulbudur. Fakat öbür yandan, yani Tanrı'nın sevgisinden var ettiği insan kardeşimiz olduğu taraftan ele almalıyız. Bu şekilde onu bize dayanılır gösteren sağlam taraftan tutmuş oluruz evladım. Küsleri barıştırma. Aynı yöntemi arası açık olanları uzlaştırmada, birbirine dargın duranları barıştırmada uygulayabilir miyiz hocam? Elbette, aralarında anlaşmazlık olan kişiler gördünüz mü bunları yatıştıracak sözleri bulup söyleyiniz. Arkadaşlarınızdan biri gelip size filan şahsın kendisi hakkında kötü duygular beslediğini elbette söylemiştir. Ben böyle bir şey söyleyenin yüreğini azıcık eşelediğimde bu kötü sözlerin kıskançlıktan ileri geldiğini gördüm. Daha da derine inecek olursam bilinçaltında bir hayranlığın yattığını anlarım. O zaman ona değerli taraflarını göstermeye çalışırım. Çünkü bilirim ki ancak kendi değerini görebilirse başkalarındaki değeri görmeye katlanabilir ve gördüğünü açıkça belirtmekten kaçınmaz. Ona kendini sevdirebilirsen başkasını sevebilmesi kolaylaşır. Sonra kötü gördüğü kişinin ona karşı aslında iyi duygularla dolu olduğunu, onun arkasından iyi şeyler konuştuğunu söylerim. O vakit yüzünün aydınlandığını görürüm. Sahi mi der yarı utanarak ve inanmak isteyerek. Daha sonra her ikisinin de birbirine iyi duygularını sunacağı, dost olabileceği fırsatlar hazırlarım. Ve bu dostluğu bütün gücümle desteklerim. Böylece ayrılmak üzere olan iki insanı yeniden birleştirmiş, düşmanlığı usta bir şekilde dostluğa dönüştürmüş olurum evladım. İnsan için bunun sevincinden daha büyük ödül olur mu? Gelecek binasını fikir malzemesiyle kurarız. Mutluluk veya felaketimizi haberimiz olmadan kendi düşüncemizle hazırlarız. Öyleyse seç ve geleceğini belirle. Zira sevgi sevgiyi, kin kini çeker. Ella Wilcox. Kine kinle karşılık verilirse düşmanlık nasıl biter? Bu da. Her şeyi seviniz. Siz seviniz ki sizi de sevsinler. Her şeyi seviniz. Büyüğü, küçüğü, iyiyi, kötüyü. O zaman göreceksiniz ki ortada kötü kalmayacak. Beyti. Darılmak ve kızmak için sebep değil, sevmek ve sevilmek için çare bulunuz. Çünkü dargınların yüzüne güneş hiç gülmez. Beyti. Duygu denizinin dalgaları. Sevgi alınız, sevgi veriniz. Bütün gerçek ondadır. Böyle biliniz. Beyti. Seviniz, sevdikçe görecek, sevdikçe bileceksiniz ve bize sevgiyle geleceksiniz. Onlara önce gerçek sözünüze saygıyı öğretin ve sonra sevgiyle bekleyin gelmeleri için yolunuza sabredin. Beyti. Aşk yaratanın kendine kadar yükselmesi için insana verdiği kanattır. Michelangelo. İnsanı etkileyen olayların kendisi değil, onlar hakkındaki düşünceleridir demiştik. Bu düşünceler zamanla içe işleyerek duygu haline gelir diyebilir miyiz hocam? Evet evladım, duygular benimsenmiş düşüncelerdir. Herhangi bir duyguyu başlangıç noktasına götürdüğümüzde onun bir düşünce olduğunu görürüz. Bütün duygular ve davranışlar dış ve iç sebebe bağlı bir düşüncenin insanda uyandırdığı sevinç, keder ve arzudan kaynaklanır. Nasıl renkler asıl olan üç temel rengin sarı, kırmızı, mavi karışımından elde ediliyorsa duygular da temeli düşünce olan üç temel duygunun sevinç, keder ve arzu çeşitli karışım ve belirtilerinden meydana gelir. Arzu. Diğer duyguların kaynaklandığı üç temel duygudan arzuyu nasıl tanımlayabiliriz hocam? Arzu kendi kendisinin bilincinde olan bir iştahtır evladım. Bir ihtiyaçtan doğan ve doymaya yönelik olan bu istek insanı kendini koruma ve doyurma yönünde eyleme geçirir. İnsan açlık ihtiyacıyla yemek yeme isteği duyar, o iştahıyla yemeğe yönelir ve karnını doyurur. Böylece kendini, varlığını korumuş olur. Kadın ve erkek cinsel istek ile birbirine yönelir. Biri diğerini arzular. Derken bedenler birleşir ve doğan çocuklarla soy devam eder. Diğer yandan insan merak ve öğrenme isteğiyle bilgiye yönelir. Öğrendiğini iyice benimseyerek kendine mal eder. O yolla yücelir, varlığını daha güçlü ve etkin hale getirir. Bunun gibi insanın her isteği kendini korumaya, soyunu sürdürmeye ve varlığını geliştirmeye dönüktür evladım. Sayfa 127. Sevinç ve keder. Diğer iki duygu, sevinç ve keder için ne dersiniz hocam? Sevinç insanın daha az bir yetkinlikten daha büyük bir yetkinliğe veya olduğu halden daha üstün bir hale geçişidir. Ve bu geçiş sırasındaki duygulanışıdır evladım. Yani olayın kendisi değil de ona eşlik eden bir duygu. İnsanın bedenini besleyip güçlendirmek için yemek yerken tad alması, lezzet duyması gibi bir şey. Eğer bu geçiş olmasaydı, yani insan doğuştan yükseldiği o yetkinlikte olsaydı, sevinç duygulanışı olmadan ona sahip bulunacaktı. Keder de aynı şekilde insanın olduğu halden daha aşağı bir duruma düşmesi, etkileme gücünün azalması sırasındaki duygulanışıdır evladım. Nitekim insan bir şey öğrendiği, edindiği bilgiyle olayları etkileme gücünü artırdığı zaman sevinir. Bir zayıflığı yüzünden yanlışa düşüp kendi değerini ve etkileme gücünü azalttığı zaman ise üzülüp kederlenir. Sevgi sevinç yaratır. Anladığım kadarıyla hocam dışımızdaki bir varlığın düşüncesi bizde sevinç veya keder uyandırıyor ve duygumuz da buna uygun bir renk alıyor. Sevgi, kin, acıma, haset oluyor. Konunun can damarını yakaladın. Seni kutlarım evladım. Söylediğin gibi söz gelimi sevgi dışımızdaki bir varlığın düşüncesinin bizde uyandırdığı sevinçtir. Burada sevginin düşünceyle ilgisi apaçık ortaya çıkıyor. Örneğin dışımızdaki bir varlık olarak bir çiçeği, gülü ele alalım. Gül ile ilgili düşünce ve hayallerimiz, gülün şekli, rengi, kokusu, gülün simgelediği şeyler bize sevinç veriyor. Demek ki biz gülü seviyoruz. Gülü görmeyi, koklamayı, ona yakın olmayı istiyoruz. kin ve nefret. Kini ve nefreti de dışımızdaki bir varlığın düşüncesinin bizde uyandırdığı keder duygusu olarak tanımlayabilir miyiz hocam? Artık bilgi anahtarını ele aldın. Her kapıyı kolayca açabilirsin evladım. Sevgi kini yener. Peki hocam, bir ruh kimyageri gibi kini ve nefreti sevgiye dönüştürebilir miyiz? Evet, benzer benzeri doğurduğu gibi karşıt duygular da birbirini giderir. Biri diğerine dönüşür. Birini seven, sevdiğinden aynı karşılığı görürse sevgisi büyür. Kine kinle karşılık verilirse kinler daha da artar. Buna karşılık bize kin besleyen ve bizi düşman belleyen birine iyilik yapıp sevgi gösterirsek, onun bizimle ilgili düşüncelerinde olumlu bir değişiklik yapmış oluruz. Ve o kişi bizim kendisini sevdiğimizi hayal ederek sevinç duyar. Karşılığında bize sevgi göstermeye gayret eder. Çünkü birisi bir başkası tarafından sevildiğini hayal ederse, ona karşı o da onu sever. Ve bu karşılıklı sevgi alışverişi yüreklerdeki kini söküp atar. Böylece sevginin büsbütün yendiği kin, sevgi haline alır. Daha önceki olumsuz ilgi, olumlu ilgiye dönüşür. Ve bu sevgi kendisinden önce kin bulunmayan sevgiden daha büyük olur. Tıpkı başlangıçta kavga edenlerin sonradan daha iyi dost olmaları gibi evladım. Kendimizi sevdirmek. Öyleyse varlığımızla insanlara sevinç sunmalıyız. Onlara bizi düşünüp andıklarında sevinç duymalarını sağlayacak şekilde davranmalıyız, değil mi hocam? Evet, buna başkalarının gönlüne girebilmek ve kendimizi sevdirerek sevmek de diyebiliriz evladım. Arınmış gönüller. Arınmış gönüller kötülüklere set, bağlanmış eller gerçeğe kuvvet, açılmış gönüller onun yoluna nurdur şüphesiz. Beyti. Gayret ve kuvvet size ondandır, onun işi doğrudur ve nurludur, gayreti, kuvveti iyi de olanın yüzü. Beyti. Kardeşlerinizin görüşü ne olursa olsun ya da inancı, sevgi her gönüle girer. Beyti. Duygulardan bir demet. Sevgiyle verilen gerçekten tam yerini bulandır. Sevgiden alınan gönülleri gerçeğe vardırandır. Beyti. Biliniz ki ona giden yol birdir ve biliniz ki o yoldan, onun sevgisinden var ettiği her şey geçer. Beyti. Benimle alay etmeyiniz çünkü ben bir insanım. İnsanla alay edilmez. Michelangelo. Dışımızdaki bir varlığın düşüncesi bizde sevinç uyandırıyorsa sevgi, keder uyandırıyorsa kin ve nefret oluyordu. Buna göre bir dış nedene bağlı olarak diğer duyguları nasıl tanımlayabiliriz hocam? Sevgi bir dış varlığın düşüncesinin ve davranışlarının bizde uyandırdığı sevinçten kaynaklanıyordu ya, eğer dışımızdaki bir varlıkta gördüğümüz güzellikler bizim beğeni düzeyimizi aşıyorsa hayranlığa dönüşüyor. Yani hayranlık hayalimizi aşan bir güzellikle karşılaşmaktan ileri geliyor. İlk gördüğümüz güzel bir manzara ya da üstün bir sanat eseri hayranlığımızı kazanıyor. Hayranlığın daha da ötesi nefes kesen bir güzelliğin karşısındaki saygılı sessizlik ve huşu oluyor. Uçsuz bucaksız bir okyanusta güneşin doğuşu veya batışı, bir yaz gecesi yıldızlarla bezenmiş gökyüzü insanda huşu uyandırıyor ve her güzellik gibi insana güzeller güzeli, bizi sevgisinden var edeni hatırlatıyor. Duygumuz eserdeki güzellikten o eseri yaratana yöneliyor. O nedenle yaratılan şeylerdeki güzelliği göstermesi bakımından sanat misliğe basamak oluyor. Güzelliğe karşı duyarlılığımızı eğiterek sonunda bütün güzelliklerin kaynaklandığı yüce yaratanı içimizde duymamıza yol açıyor evladım. Hayranlık. Hayranlık zamanla ve alışkanlıkla hayalimizle uyuşan normal bir beğeni haline gelebilir mi hocam? Evet, çok ince bir noktaya değindin. Hayranlık bir şeyin çok güzel ama aynı zamanda yeni oluşundan doğar. Bizi hayrete düşüren ve hayran bırakan şeyi çoğu kere görüp hayal edersek hayret ve hayranlığımız zamanla ve alışkanlıkla azalır. Artık hayalimizin kucaklayabildiği doğal bir beğeni haline alır. O zaman hayranlığımızın konusu hayalimizi aşan daha üst düzeyde bir güzellik olur. Bu da bize hayranlığımızı sürekli kılabilmek için her zaman yeniye açık olmamız gerektiğini gösterir evladım. Alay ve haset.